Meali, Kur'an-ı Kerim ve Meali. Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا
صدق الله العلي العظيم
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbe Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 7 Aban 1402 Hicri Kameri, 13 Rebiyusani 1445 Miladi 29 Ekim 2023 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi Üretim Üyesi Dr. Abbas Karaşı ile Türkiye'de Cumhuriyet Bayramı üzerinden yapı röportaj, İran basından seçmeler, Velayet Güneşi'nden Haftanın Bakışı, Kalıcı Tır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi Amerikan direniş eksenine mesajlar gönderdi. İran ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Gazze'yi görüştü. İran Meclis Heyeti Filistin için Moskova'da. Gazze'de şehit sayısı 8.000'i geçti. Siyonistler Refah'ta direniş güçleri tarafından pusuya düşürüldü. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Reisi Amerikan direniş eksenine mesajlar gönderdi. Bunun cevaplarını sahada pratik ve açık şekilde aldı. Washington, Siyonist varlığa geniş destek sağlarken bizden hareket etmemizi istiyor. Ve bu geçersiz bir talep ifadesi kullanıldı. Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuşan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Siyonist rejim Filistin direnişini yok edemez dedi. Reisi, Siyonist İsrail'in olası kara saldırısına ilişkin Siyonist rejimin Gazze şeridine karadan girmemesi rejimin Aksa Tufan operasyonundan sonra uğradığı ikinci hezimettir dedi. İşgal rejimi İsrail'in Gazze'de işledi. Savaş suçlarına tepki gösteren reisi, bu rejimin suçlarının tüm insani ve askeri kırmızı çizgileri aştığını ve bu durumun herkesi harekete geçirmeyi zorlayabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı reisi ayrıca Tahran'ın Arap ve İslam ülkeleriyle dünyanın diğer ülkeleriyle birlikte Gazze'de bir an önce ateşkes yapılmasını desteklediğini söyledi. Washington yönetiminin bölgede attığı adımların yanlış olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Reisi, Amerika'nın yeni Orta Doğu hedeflerine ulaşmayacağını dile getirdi. Reisi, Filistin ve bölgedeki direnişin bağımsız bir varlık olduğunu belirtirken, onlar İran'dan emir almadan kendileri karar verir. Siyonist rejimin ve onun destekçisi Amerika'nın direnişi yok etme yeteneği yok açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Amerika'nın İran'ın yeteneklerini iyi bildiğini sözlerine ekledi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü. Emir Abdullahyan ile Ferhan arasındaki telefon görüşmesinde Gazze ve çevresindeki tehlikeli durum ele alındı. Taraflar bölgede ateşkesin sağlanması ve sivillerin desteklenmesi konusunda uluslararası toplumun rol oynamasının önemine vurgu yaptılar. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ile işbirliğini geliştirme yolları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Daha önce de İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman telefonda Filistin'deki durumu görüşmüştü.
İran İslam Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyon Başkanı Vehir Celalzade başkanlığındaki heyet, Rus makamları ile Gazze'deki gelişmeleri görüşmek üzere Moskova'ya gitti. İslam Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyon Başkanı Vehir Celalzade başkanlığındaki heyet, Rus makamları ile Gazze'deki gelişmeleri görüşmek üzere Moskova'ya gitti. İran heyetinin Moskova temasları kapsamında İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bagır Galibaf'ın özel mektubunu Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı'na ileteceği belirtildi. Celalzade ilk sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Siyonist rejimin Gazze'de işlediği savaş suçlarına işaret ederken yüzlerin cinayetine çözüm bulmak için Moskova'ya gidiyoruz dedi. Rusya'nın resmi daveti üzerine Moskova'yı ziyaret eden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri, son günlerde Hamas siyasi büro üyesi Musa Ebu Merzuk'un da yer aldığı heyetle görüşmüştü. Görüşmede Filistin'deki son gelişmeler ve Siyonist İsrail'in yoğun saldırılarından devam etti. Gazze şeridindeki durum ele alınmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı işgal rejimi İsrail'in geçen 23 günde Gazze'ye düzenlediği barbarca bombardımanı sonucu şehit olanların sayısının 8 bin üzerine çıktığını bildirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı yarısı çocuk olmak üzere geçen 23 günde işgal rejimi İsrail'in saldırıları sonucu şehit olanların sayısının 8 bini, yaralı sayısının da 20 bini geçtiğini ve kayıp düşen insan sayısının da 2 bini aştığını duyurdu. İşgal rejimi İsrail'in Gazze'ye yeni bombardıman dalgasını en az 100 Filistinli şehit oldu. Filistin Eğitim Bakanlığı ise İsrail rejiminin Gazze'ye saldırılarında 2000 Filistinli öğrencinin şehit düştüğünü bildirdi. Şimdiye kadar Gazze'de sağlık çalışanlarından 116 kişinin şehit düştüğü belirtildi. Bu arada işgal rejiminin cinayetleri Atina, Madrid, Darül Beyza ve Beyrut kentlerinde yoğun katılımlı eylemlerle protesto edildi. Malezya'da da işgal rejiminin cinayetleri protesto edildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise Gazze'de insani bir felakete tanıklık ettiklerini dile getirdi. Siyonist rejimin Gazze yakınlığındaki yerleşkelerinde ise siren seslerinin yeniden yükseldiği belirtildi. Kahsan Togayları Tel Aviv aşkı. Gelon ve Ashdod kentlerine roketli saldırı düzenlediği ifade edildi.
Haber kaynakları Siyonist rejim piyadelerinin Gazze şeridinin güneyindeki Refah bölgesinin Sufa semtinde pusuya düşürüldüğünü duyurdu. Direniş güçlerinin Gazze şeridinin güneyindeki Refah bölgesinin Sufa semtinde Siyonist rejim ordusu piyadelerini 3 saat boyunca pusuya düşürdüğü bu çatışmalar sonucu İsrail işgalcilerin geri çekilmeyi mecbur bırakıldı belirtildi. Direniş güçlerinin Siyonist işgalcilerin saldırgan tavırlarına tepki olarak başlattığı Aksa Tufan Operasyonu'ndan bu yana Siyonist rejim İsrail aldığı büyük darbeyi karşılığında cinayetlerini sürdürmek ve direniş güçlerini sindirmek için defalarca Gazze şeridine sızmaya çalışsa da Filistinli kahramanların tepkileriyle karşılaşmıştır. Şimdiye dek toplam 310 Siyonist asker öldürülmüştür.
Hamas askeri Kanada İzzet'in Kassam Tugayları Gazze'nin kuzeyinde Siyonist askerlerle çatışmaya girerek birkaçını etkisiz hale getirdiklerini duyurdu. Kassam Tugayları bugün yaptığı açıklamada Gazze'nin kuzeyinde yer alan İraz askeri merkezinin çevresinde Siyonist askerlerle çatışmaya girdiklerini duyurdu. El Kassam bu çatışmalar sırasında askeri merkezin batısında Siyonistlere ait birkaç aracın alevler içinde kül olduğu, içindeki askerlerin de öldüğünü belirtti. Amerikan kaynakları Siyonist rejimin Gazze'yi kapsamlı saldırı durdurmak ve kara operasyonu daha sınırlı şekilde yapmak istediğini bildiriyor.
Siyonist rejim İsrail'in Gazze'ye yönelik felaket ile sonuçlanan kara operasyonundan yeni detay ortaya çıktı. Tesim Haber Ajansı buna göre Siyonist rejim ordusu cuma akşamı 3 tümen ve 4 tuga ile toplam 65 binlik askeri güçlü artı 5 bin Amerikan gücünün katılımı ile başarısız bir operasyon yürüttü. Daha önce de geçen hafta pazar günü Siyonist rejim ordusu daha sınırlı bir kara operasyonu düzenlemiş ancak iki bulldozeri ve bir tankını kaybederek geri çekilmek zorunda kalmıştır. Bu son saldırıda ise direniş güçlerinin uygun bir şekilde karşılık vermesi sonucu İsraillilerin bölgeden çekilmek zorunda kaldı, belirtilmektedir.
Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayd, 23 gündür bölgeyi abluk altına alan İsrail'in halkı su kaynaklarından mahrum ederek Gazze'yi kavrulmuş toprağa çevirmeye çalıştığını söyledi. Gazze'deki gerilim sonrası harekete geçen Filistin ve Lübnan ile birlikte 22 Arap ülkesini çatısı altında toplayan Arap Birliği'nin genel sekreteri Ahmet Ebu Gayd, Mısır'ın başkenti Kahire'de su kaynakları temalı bir konferansta yaptığı konuşmada Gazze şeridinde altyapıyı tahrip ederek suyu silah olarak kullanan İsrail'in bölgede kavrulmuş toprak politikası izlediğini söyledi. İsrail'in Gazze'deki elektrik ve suyu kesmesiyle ilgili konuşan Ebu Gayd konuşmasının bir bölümünde İsrail, Filistinli vatandaşları komşu ülkelere göç etmeye zorlamak için hastane, okul, su ve kanalizasyon sistemleri dahil olmak üzere altyapıyı hedef alarak bölgeyi kavrulmuş topraklara çevirme politikası uyguluyor ifadelerini kullandı. Arap Birliği Genel Sekreteri, İsrail'in Gazze şeridinde suyu silah olarak kullanmasının ilk kez olmadığını anımsatırken, bunun bir savaş suçu olduğunun da altını çizdi. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin raporuna göre mevcut durumda Gazze'deki binlerce ailenin geçici barınaklarda ya da açık alanda yetersiz gıda ve suyla yaşadığı kaydediliyor.
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Gazze'de insani yardıma alan açılması ve esirlerin serbest bırakılması gerektiğini belirterek ateşkes çağrısı yaptı. Vatikan'da Aziz Petros Meydanı'na bakan çalışma ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra eden Papa, duanın ardından İsrail-Filistin çatışmasına değindi. Ukrayna, Filistin ve İsrail'deki ciddi durum ve savaş halindeki diğer bölgeler için dua etmeye devam ettiklerini belirten Papa, özellikle Gazze'de insani yardımın sağlanmasına alan açılmalı, rehineler derhal serbest bırakılmalı, silahları bırakma ihtimalinden kimse vazgeçmesin, ateşi kesin, dedi. Batasya'da görevli rahip İbrahim Faltası, bir programda dinlendiğini anlatan Papa, Rahip Faltas ile beraber diyoruz ki ateşi kesin, durun kardeşlerim, savaş her zaman bir yenilgidir diye konuştu. Papa 27 Ekim'de Vatikan'da dünya barışı için oruç ve dua günü etkinliği yaptığını anımsatarak kendisine pek çok yerde farklı şekillerde bu duada katılanlara da teşekkür etti.
Amerika'nın Suriye'nin doğusundaki Hasek etrafındaki El-Şeddadi üssünün hedef alındığı belirtildi. Irak İslami Direnişi pazar günü Amerikan El-Şeddadi askeri üssünü İHA'lar ile hedef aldığını duyurdu. Irak İslami Direnişi'nin bildirisine göre iki İHA ile yapılan saldırı isabetli oldu ancak verilen zayiat hakkında bilgi yayınlanmadı. İki gün önce de Suriyeli kaynaklar El-Şeddadi üssündeki Amerikan askerlerine saldırı düzenlemişti. Bu saldırıların Irak sınırları yakınlarında gerçekleştirildiği belirtildi. Fırlatılan bazı roketlerin de uçuş bandına isabet ettiği, diğer füzelerin ise askerlerin bulunduğu kışlalara isabet ettiği belirtiliyor.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı direnişin sağlam ve güçlü bir konumda olduğunu belirterek Arap yönetimlerine Filistin'i desteklemekte sağlam ve kesin bir duruş sergilemeye davet etti. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Siyonist rejimin tüm Arap ülkelerinden ve milletlerinden yok edilmesi yönünde çalıştığını vurguladı. Şeyh Naim Kasım şu açıklamada da bulundu. Amerika, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın işgalci rejimin cinayetlerini ve katliamını mutlak bir şekilde desteklemesi artık sınırları aşmış durumdadır. Şeyh Naim Kasım ayrıca sözlerini de şunları ekledi. Arap yönetimleri Filistin'i desteklemekte sağlam ve kesin bir duruş sergilemeli. İnşallah zafer elde edilecektir. Artık bunu ispatlamak zamanı. Ayrıca Arap yönetimler bilsinler ki İsrail onları da yok etmek peşindedir. Hizbullah yetkilisi açıklamada bulundu. Nil'den Fırat'a kadar bir İsrail kurmak istediklerini, bu sloganı attıklarını unutmayın. Birleşin ve kesin bir tavır sergileyin. halkınıza da görüşlerini özgürce ifade etmelerine de imkan tanıyın. Filistin ve Kudüs'e desteğinizi açıklayın. Bu işgalci Siyonist rejim vahşiliğine bitirmek için bir fırsat. Naim Kassam sözlerinin sonunda da Filistin halkının İslam ümmeti ve gelecek nesil yükselişi için bedel ödediklerini, bu yüzden de onların yanında olunması gerektiğini, zaferin de Allah'ın izniyle İslam ümmetine ait olacağını vurguladı.
İşgal rejim başbakanı Netanyahu, Hamas'ın saldırısının istihbarat servisinin suçu olduğunu söyledikten sonra özür diledi. Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim saldırıları konusunda güvenlik ve istihbarat servislerini sorumlu tutan ve yoğun tepki çeken sözleri nedeniyle hata yaptığını belirterek özür diledi. Netanyahu, abluka altındaki Gazze şeridinden İsrail'e düzenlenen saldırılardaki güvenlik zafiyeti suçunu ordu ve iç istihbarat teşkilatı Şimbet'e yüklediği ifadelerine ilişkin iç sosyal medya platformundan açıklama yaptı. İsrail Başbakanı dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı ve bir süre sonra sildiği sözler için hata yaptım ifadesini kullanarak şunları kaydetti. Basın toplantısından sonra söylediğim şeylerin söylenmemesi gerekirdi ve bunun için özür diliyorum. Güvenlik güçlerinin tüm başkanlarına tam destek veriyorum. Genelkurmay Başkanı ve cephede bulunan rejim için savaşan İsrail ordu komutanlarını ve askerlerini destekliyorum. Birlikte kazanacağız.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail yetkililerin Erdoğan'a ilişkin açıklamalarına yanıt geldi. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail yetkililerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin ifadelerine yönelik yapılan açıklamada iftiralarını ve mesnetsiz iddialarını kesinlikle reddediyoruz denildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı İsrail'i bazı yetkililerin açıklamaları hakkında yazılı bildirimde bulundu. İsrail'i bir takım yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik iftiralarını ve mesnetsiz iddialarını kesinlikle reddediyoruz ifadesi kullanılan açıklamada doğruların ve gerçeklerin dile getirilmesine dahi tahammül edemeyen kimi İsrail yetkililerin Gazze'de Filistinli sivilleri topluca hedef alan acımasız katliamı örtbas etme umuduyla çarpıtmalar ve iftiralar eşliğinde gündemi değiştirme çabalarının sonuç vermeyeceği vurgulandı. Açıklamada tüm dünyanın gözü önünde bir insanlık suçu işleyen ancak eleştiriye ve kınamaya bile tahammül edemeyen bu yetkililerin Birleşmiş Milletleri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almalarının İçine düştükleri acizin açık bir göstergesi olduğu aktarılarak şunlar kaydedildi. İsrail yetkililerin Sayın Cumhurbaşkanımızdan ülkemize yönelik antisemitizm suçlamasını, iftira ve hakaretleri muhataplarına misliyle iade ediyoruz. Bugün İsrail'e kayıtsız şartsız destek veren birçok ülkenin aksine Türkiye'nin bu konudaki sicilinin lekesiz tertemiz olduğu herkesin malumudur. Türkiye'nin tarih boyunca Yahudiler dahil zulme uğrayan herkese güvenli bir melce olduğu tüm tarihçilerin teslim ettiği bir hakikattir. Gazze sakinlerini topyekun yok etmeye amaçlayan bu barbarlığın son bulması için İsrail makamlarına kendilerine yapılan ateşkes ve barış çağrılarına acilen kulak vermeleri çağrısında bulunuyoruz. Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in Türkiye'deki diplomatik temsilcilerinin geri dönmesi için talimat verdiğini açıklamasına ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan diplomatik kaynaklar Türkiye'deki İsrail diplomatların bir süre önce zaten Türkiye'den ayrıldıklarına işaret etti. İsrailli diplomatlar şu an Türkiye'de değil. 19 Ekim itibarıyla ülkemizden zaten ayrılmışlardı. 18 Ekim'de bakanlığımıza ilettikleri notada son gelişmeler ışığında Büyükelçilik'teki diplomatların 19 Ekim itibarıyla Türkiye'den ayrılacaklarını belirtmişlerdi. İfadesini kullanan bir diplomatik kaynak şunları kaydetti. Kuvayın geri dönmeleri için kime talimat verdiğini anlamak zor. Zira açıklamasında sözünü ettiği diplomatlar zaten ülkemizden ayrılmışlardı. İsrail'in Ankara Büyükelçisi İrit Lilian'ın da aralarında bulunduğu Türkiye'de görev yapan İsrailli diplomatlar 19 Ekim'de güvenlik gerekçesiyle Türkiye'den ayrılma kararı almıştı. Tahran Radyosu muhabiri Suzan Kolipur.
Haber bültenimiz devam ediyor. Cumhuriyet'in 100. yılı Türkiye'nin tüm şehirlerinde rengarenk kutlamalara sahne oldu. Bu bağlamda İstanbul'da 10 geminin geçiş töreni düzenlenirken Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kordon boyunda çeşitli etkinliklerle kutlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in kuruluşun 100. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyetimizi yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz. Bizzat Gazi Mustafa Kemal'in ifadesiyle kimsesizlerin kimsesi olarak doğan Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak en önemli vazifemizdir ifadelerine yer verdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanı 100. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi. Törenin ardından askeri personel de Anıtkabir'i ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yeni yüzyılda Cumhuriyetimizin demokrasi özlemini yerine getirmeliyiz dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü mesajında hiç kuşku yok ki Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacak, ilelebet yaşayacak ve yaşatılacaktır ifadelerine yer verdi. Bu arada Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesinde Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Gazze'li siviller Netanyahu için kolay bir hedef başlığı altında. Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarından 22 gün geçerken üzerinde durulması ve dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Birincisi, Siyonist rejimin Gazze'ye 3 koldan başlattığı kara saldırısının başarısızlıkla sonuçlanması ve bu rejim ordusunun ilerleyişini sürdürememesidir. Alınan bilgiler, Siyonist ordusunun ağır kayıplar ve hasarlar verdiğine işaret ederken, operasyon hatlarından birinin askeri komutanının da direniş güçlerince pusuya düşerek yakalandığını belirtiyor. Bu olay Siyonist rejimin Gazze Savaşı'ndaki en büyük zayıf noktasının kara saldırısı olduğunu ve askeri kayıplarını artıracağını bir kez daha kanıtladı. Siyonist rejim en baştan beri kara operasyonlarında başarısızlığının farkındaydı. Bu nedenle beklenmedik Aksa Tufanı operasyonunda aldığı yenilgiyi sivillerden intikam alarak telafi etmek için son 22 günde önceliğini sivillere karşı kitlesel saldırılara verdi. Dolayısıyla son 3 haftadır Filistinlilerin kasten öldürülmesi bu rejimin birinci hedefi ve önceliği haline geldi. Bu saldırılar sonucu bir atom bombası kadar patlayıcı maddenin kullanılması nedeniyle en az 8 bin sivil şehit edilirken 20 binden fazlası da yaralandı ve 1 milyonu aşkın Filistinli de evinden barkından oldu. Siyonist rejimi bir diğer cinayet örneği de ağır makinaların yakıtının Gazze'ye girişine izin vermediği ve enkazlarına zamanında kaldırılması, kayıp sayısı arttı. Mevcut kanıtlar Siyonist rejimin Filistinlerin katliamına devam ettiğini gösteriyor. Üstelik bu bağlamda her türlü ateşkes anlaşmasına yönelik girişimlere de karşı çıkıyor. Nitekim başarısızlıkla sonuçlanan önceki gece gerçekleşen kara operasyonunu tam da Katar'ın sivil tutukların değişimi ve Gazze'ye su, yiyecek, yakıt gibi temel ihtiyaçların ulaştırılması yönündeki istişare ve arabuluculuklarının başarıya yaklaştığı sırada gerçekleştirmekle aslında bilinçli olarak bu operasyonu başlatarak bu anlaşmayı durdurmaya çalıştı.
Bu bağlamda dikkat çekici ve düşündürücü olan konu ise Siyonist aşırıcılardan oluşan Netanyahu'nun mevcut hükümetinin bu rejimin önceki hükümetlerinden farklı olarak esirlerin hayatlarının korunmasına önem vermemesidir. Siyonist rejimin kör saldırıları sonucu bazılarının ölmesi bir yana, şimdi de halihazırda yürütülmeye çalışılan arabuluculuk çalışmalarını erteletmek veya engel çıkartmakla da geriye kalan esirlerin öldürmesi için ortam hazırlıyor. İşgalci Siyonist rejim Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğünden insan hakları sözleşmelerine hatta savaş yasalarına kadar tüm uluslararası ilke ve yasaları ihlal etmesi bir yana, hatta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 120 ülkenin desteğiyle onaylanan kararı hiçe saymakta ve yaşanan vahim insani durumu hafifletmek için hiçbir girişimde bulunmazken, tam tersi kara harekatına başlamak ve hava saldırılarını yoğunlaştırarak bu facianın yayılması ve yoğunlaşmasına sebep olmuştur. Ayrıca interneti kesip yok ederek Gazze'deki durumun yansımasını engellemeye ve kendisini uluslararası eleştirilerden uzak tutmaya çalıştı. Netanyahu'nun aşırı sağ hükümetinin katil ve ırkçı mahiyetine ilaveten Netanyahu hükümeti tarafından işlenen cinayetlerin genişlemesi ve yoğunlaşmasına sebep olan nedenlerden biri de Batı ülkeleri ve başında Amerika'nın da korsan rejimin tutumunu desteklemesi ve onların Gazze Savaşı sebeplerinden saptırıcı ve yalan yorumlarıdır. Bu yüzden de Siyonist işgalci rejimin işlediği cinayetlerinin bir bölümünden de onlar sorumludur. Nitekim İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei son günlerdeki beyanatında işgalci rejimin işlediği cinayetlerine de Amerika'nın da ortak olduğunu belirtti.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Rusya'nın Kaspiyan yapısıyla ilgili yeni önerisi etrafında. Bölgedeki barışçıl ülkelerin ekonomik ve ulaştırma önerileriyle bölgedeki işbirliği yapısını düşmanlık ve düşmanlıktan işbirliği ve dostluğa değiştirdiği bir dönemde Moskova yetkilileri de bu alanda faaliyet gösteriyor. Rusya Dışişleri Bakanı, Kaspiyan Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin ortak çalışmasının Avrasya bölgesinde güvenliğin, istikrarın ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması açısından önemli bir faktör olduğunu söyledi. Sergey Lavrov, 5 Kaspiyan çerçevesini oluşturmayı önerdi. Moskova'daki Kaspiyan İşbirliği Bakanlıkları Arası Komisyon'un ilk toplantısında konuşan Lavrov şunları söyledi. Moskova, Rusya, İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan ve Türkmenistan ülkeleri dahil olmak üzere 5 Hazar çerçevesinde bölgenin karlı bir uluslararası işbirliği bölgesi olarak statüsünü güçlendirmeye hazır dedi. Sergey Lavrov sözlerinin devamında şöyle konuştu. Bu bağlamda Hazar Denizi'nin son derece kırılgan çevresini korumak amacıyla bölgenin ticaret, ekonomik alışverişler, transit, bilimsel ve insani ilişkiler alanlarındaki kapasitelerini nasıl geliştirebileceğimizi incelememiz gerekiyor. Rusya Dışişleri Bakanı'nın son açıklaması Lavrov'un daha önce bu yılın Haziran ayında İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan ve Türkmenistan büyükelçileriyle Moskova'da bir toplantıya katıldığı bir ortamda gerçekleşiyor. Söz konusu toplantıda Kaspiyan Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin dışişleri bakanlarının Moskova'da yapılacak toplantısının gündeminin hazırlanması da dahil olmak üzere Kaspiyan Denizi'nin 5 komşu ülkesi çerçevesinde işbirliği kurmaya yönelik ilave tedbirler hakkında görüş alışverişi yapıldı. Rusya'nın Kaspiyan Denizi kaynaklarının ortak ve karşılıklı kullanımına ilişkin yeni önerisinin kıyı ülkeleri açısından oldukça önemli olduğu açıktır. Hiç şüphe yok ki bu öneri er ya da geç kıyı ülkelerinin gündemine girecekti. Özellikle de bazı kıyı ülkeleri Kaspiyan Denizi'nin fosil enerji kaynaklarını 20 yıldan beri işletmekte ve bu alanda halen faaliyet göstermektedir.
Ancak Rusya'nın 5 Hazar önerisi dünyanın en büyük gölünün kuzeyinde yer alan ülkelerin bağımsızlaştığından bu yana tartışılan ülkelerin ihtiyacı olarak değerlendirilebilir. Ancak görünen o ki Rus hükümeti yetkilileri bu konuyu sahil ülkelerine daha tutarlı ve ilkeli bir şekilde sunmaya kararlı. Fakat görünen o ki Rus hükümetinin yetkilileri bu konuyu kıyı ülkelerine daha tutarlı ve ilkeli bir şekilde sunmaya kararlı. Bu bağlamda kıyı ülkeleri temel bir gerçeğe daha az dikkat etmekteler. Kaspiyan Denizi kıyısındaki bazı ülkelerin Bu su alanının fosil enerji kaynaklarından yararlanma çabaları meselesi, kıyı ülkelerin bağımsızlık ilanından bu yana bu ülke liderlerinin gündeminde yer almaktadır. Bu gündem Aralık 1991'de kabul edilen ünlü Almaty Deklarasyonu'na tamamen aykırıydı. Almaty Deklarasyonu hükümlerinde bağımsızlığını yeni kazanan ülkelerin liderleri, Sovyetler Birliği'nin bölge ve dünya ülkeleriyle yaptığı tüm anlaşmalara uyma sözü verdiler. Fakat 1992 yılında Sovyetler Birliği'nin yerini alan Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan ve Türkmenistan pratikte Almaty Deklarasyonu'nun yükümlülüklerine bağlılıklarını kanıtlayamadılar. Kaspiyan Denizi kıyısında Sovyetler Birliği'nin yerine geçen ilk ülkelerin ilk 10 yıllık bağımsızlık döneminde yaşanan olaylara bakılırsa doğal ve Allah vergisi kaynakların kullanılmasından sonra Kaspiyan Denizi'ndeki en önemli konu bu geniş su alanının çevresinin korunması olmuştur. Kaspiyan Denizi'ndeki bitki ve hayvan türlerinin koruması alanında hazırlanan en önemli belge olarak kabul edilen Tahran'daki Kaspiyan Denizi Çevre Anlaşması'na göre kıyı ülkelere gaz ve petrol kaynaklarının kullanılmasından kazanılan gelirlerin bir bölümünü bu geniş denizin bitki ve hayvan türlerini korumak için harcamaları gerekiyor. Bir başka ifadeyle kıyı ülkelere Kaspiyan çevresine özel önem vermeyi de taahhüt etmişlerdir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor
diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Türkiye'de biz komşu ülke Türkiye'de bu münasebeti idrak ederken siyaset aynasında da yetkililer özellikle İran Cumhurbaşkanı Reisi Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye'yi tebrik etti. Sayın Erdoğan'ı ve biz bugün sohbetimizde bu bayramın tarihine ve geçmişine bakmak istiyoruz. Cumhuriyet Bayramı ne demektir? 29 Ekim Türkiye'de nasıl kutlanıyor ve genel olarak uzman konuğumuzun görüşlerini bu konuyla ilgili sizinle paylaşmak istiyoruz. Sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamız bizimle birlikte. Abbas hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Bütün dinleyiciler saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim Abbas Hocam katıldığınız için. İlk başta sizi ve tüm Türk halkını bu bayram vesilesiyle kutluyor ve 29 Ekim münasebetiyle ilgili sizin görüşünüzü almak istiyorum. Yani tarihe bakacak olursak biz Cumhuriyet Bayramı'nda neler olup bittiğiyle ilgili dinleyicilerimize neler söyleyebiliriz efendim?
Öncelikle ben de sizin nezdinizde ve sizin radyonuz vesilesiyle Türk halkının ve bütün Türk dünyasının 29 Ekim'in 100. yılını, bu çok önemlidir, 100. yılını kutluyoruz. 100. yıl çok önemli, bir asır geçmiş Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanından dolayı çok önemlidir ve bu hakikaten bir yıldır ve bir yıl boyunca kutlanması gerekiyor. Zira bütün diğer uluslarda da böyle bir tarihi günler her zaman için çok müthiş derecede kutlanır. Bu Cumhuriyet Bayramı şöyle ki Türkiye'nin var olma savaşı olan Kurtuluş Savaşı'nın sonucunda 1923 yılında 28 Ekim'inde Büyük Atatürk dahi lider bütün orada arkadaşlarına söylüyor. Efendiler yarın Cumhuriyet ilan ediyoruz ve böylece Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş oluyor. O Türkiye Cumhuriyeti ki Osmanlı İmparatorluğu'nun sürünmüş, sökmüş bir topraklar üzerine veya işte küller üzerine kuruluyor. Birazcık küçücük de anlatacak olursam özellikle Birinci Dünya Savaşı sırasında ve o tarihlerde Osmanlı Devleti iyice zayıflamış ve Mondros Mutarekesi ile ve daha sonraki Sevr Anlaşması'yla Osmanlı tamamen ordulara terhis edilmiş ve orada bütün ordular terhis edilince bugünkü Türkiye'de hemen hemen %20-25'i hariç her yer işgal edilmiş. Düşünün ki tamamen Ege, bu da bugün Ege'nin illerine bakacak olursak İzmir, Manisa, Muğla, ta Kütahya, ta Ankara'nın dibine kadar Yunanlılar işgal etmiş. İstanbul'da İngilizler var, Amerikalılar var. Antalya'da İtalyanlar var, Antep'te İngilizler var, Maraş'ta İngilizler var. Doğu'da sözde bir Ermenistan ve Kürdistan kurmuşlar. Yani dört bir taraf işgal edilmiş ve bu tarihlerde Atatürk ve silah arkadaşları olarak kısalarız Kuvayi Milliye diyoruz. Kuvayi Milliyeciler büyük bir mücadeleyle, büyük bir azimle o günkü zor şartlarda büyük bir mücadele vermişler 7 düveli malzemeyle ve Türkiye Cumhuriyeti'ni önce bağımsızlığa kavuşturmuşlar. Sonra köhnemiş bir imparatorlukta olan hilafetten kurtarmışlar ve daha sonra cumhuriyeti ilan etmişlerdir. O gün bugündür 100 yıldır bu cumhuriyet bütün gerici ve yobazların baskınlara rağmen ayakta durmuştur. Ve dilerim bundan sonra da böyle de devam eder. Zira açık sesimi söylemek gerekiyor. Atatürk ve arkadaşlarının büyük bir mücadelesinden sonra hemen hemen daha sonra işte Çin'de, Hindistan'da, Hindistan bağımsızlığını 48'de görüyoruz. Daha sonra Afrika'da, yani açık ses Atatürk'ün bu büyük mücadelesi bütün gelişmekte olan, az gelişmekte olan veya sömürü altında olan ülkelere örnek ve bir hedef olmuştur ve bu hedefi gerçekleştirmişlerdir. Türkiye'nin bu cumhuriyetini gördükten sonra nitekim o tarihlerde kimse İngiltere'ye başkaldıramazdı ama oysa ki Atatürk arkadaşları İstanbul'dan ve bütün Türkiye'den İngiliz'ini de bütün sömürgeci devletlerde göndermiş ve çağdaş modern bir cumhuriyet kurmuşlardı.
Evet.
Tahran Radyosu.
Abbas Hocam, sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi bu bayram 100. yılını idrak ediyor ve şimdi aslında dışarıya da baktığımızda sömürgeci ülkelerin Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili planları nasıl değişti? Yani Osmanlı Devleti'nden bu yana Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili ilişkileri, münasebetleri ne yönde gelişti? Bununla ilgili herhangi bir fikriniz var mı efendim?
Tabii ki Atatürk özellikle bunu söylemek gerekiyor. Önce cumhuriyeti kuruyor. Daha öncelerde tabii 30 Ağustos Zafer Bayramı var. Türkiye'de çok önemli 4 tane bizim bayramımız var. 30 Ağustos Zafer Bayramı, 19 Mayıs ve 23 Nisan ve tabii ki bir de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Bu 4 bayram artık sırası cumhuriyetin oluşum sürecinde Atatürk tarafından birileri gençlere ithaf edilmiş, çocuklara ithaf edilmiş ve tabii ki Cumhuriyet Bayramı herkese ithaf edilmiş. Atatürk o tarihlerde büyük bir mücadeleyle öncelikle Yunanistan'ı yenip İzmir'i ve bütün o civarı kurtardıktan sonra ve tabii ki İstanbul'dan İngilizleri, Amerikalıları gönderdikten sonra çağdaş bir hedef koyuyor önüne. Önümüz çağdaş, modern bir Türkiye'dir ve hatta bundan sonra da artık bunlarla bir Çin gütmüyor ve çağdaşlık konusunda hakikaten bir sürü devrimler yapıyor. Tabii ki bunların büyük alfabe devrimidir. O bir gecede öyle bir bugünkü Latin alfabesini ortaya koyuyor. Daha sonra ekonomide yapıyor, zira çok metiş bir lafı vardır. Eğer siyasi bağımsızlıkla, ekonomi bağımsızlığıyla taslandırılmamışsa o ne der? O yetersiz kalır ve o devrim yürümez. Bundan da İzmir'de İktisat Kongresi'ni topluyor. Sanayileşmeyi sağlıyor. Siz düşünün 1930'larda Türkiye'de uçak fabrikalar kuruluyor. Üstü sahan istesi kuruluyor. Serum üretiliyor. O tarihlerde serum üretilip Çin'e gönderiliyor. Ve daha çok başarı gönderiyor. Bankalar kuruluyor. Kalkınma sağlanıyor ve önemli derdiniz tabii ki devletin desteğiyle oluyor. Sümer banklar, eti banklar kuruluyor. Türkiye'nin kalkınma hamlesi gerçekleşiyor. Ve tabii ki bu komşu ülkelerde de hepsinde olumlu karşılanıyor ve önemli bir yol oluyor. Ve o tarihten ta günümüze dek bu kalkınmış modern, şöyle söylemek lazım, İslam dünyasında artık sırası emirlikleri, prenslikleri, özellikle Körfez bölgesindeki o İldırık kaydı devletler gördükten sonra Türkiye bu konuda çok önemli mesafe alıyor. bugünkü gelişmesinin de hepsini Atatürk ve arkadaşlarına borçludur. Her ne kadar bu süreçte tabii ki hem dışarıdan özellikle sömürgeci devletlerin, emperyalist devletlerin Atatürk'ü ne derler küçük göstermeye ve Atatürk'ün başarısını zayıflatmaya ve bir de içerideki tabii ki dahili batbahilerin, dahili mürtecilerin ve aynı şekilde yobazların bu büyük cumhuriyeti ne derler bir şekilde cumhuriyet kalıbından çıkartıp da başka yönlere çekmek istedilerse de halk buna hiçbir zaman izin vermedi. Nitekim bugün görüyoruz ki bu kadar halk, herkes her zaman bayraklarını asarak evlerine, devlet dairelerine, arabalarına cumhuriyete sahip çıkmıştır. Ama bu tabii ki bağımsızlık, bağımsız olan Atatürk'ün dediği bağımsızlık bu milletin karakterindedir. Ve sorduklarında senin en büyük eserin Türkiye Cumhuriyeti'dir. Kuşkusuz birçok insanın hem dışarıda hem içeride tabii ki ne derler bu hainlerin tepkisiyle karşılanmıştır. Ama ben emin olun buradayım kaç yıldır, 45 yıldır bu ülkedeyim. Bu halk hem Atatürk'üne hem Cumhuriyet'ine sahip çıkacaktır ve kimsenin ister dışarıdan ister içeriden Cumhuriyet'e yönelik saldırıları sonuç vermeyecektir. Günden güne bu milletin Atatürk'e ve Cumhuriyet'e bağlılıkları artarak devam edeceğinden hiç kuşkum yoktur, hiç kuşkum yoktur.
Doğru. Efendim bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Abbas Hocam.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yerinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Çok sağ olun. Siz de hoşçakalın efendim. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde Güneş Üniversitesi öğretmeyesi Sayın Dr. Abbas Karaağaçlı hocamızla konuştuk. Türkiye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle ilgili sizlerle bugünkü yayınımızda kısaca bilgilendirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Ebrar gazetesi, diğer birçok gazete gibi İslam İnkılabı rehberinin Gazze ile ilgili açıklamalarını manşetten verirken, UNICEF'ten naklen tarihin 6000 çocuğun öldürülmesi ve yaralanmasına yanıt veremeyeceğini, Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü'nün Gazze'nin fosfor bombalamaları ile bombalanmasının Siyonist hükümetin kifayetsizliğini gösterdiğini söylediğini belirtiyor. Keyhan gazetesi ise Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan'dan naklen Hamas'ın İsrail esirleri serbest bırakmaya hazır olduğunu belirttiği haberinde şunları aktarıyor.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Hamas liderlerinin İsrail tarafından tutuklanan 6000 Filistinlinin serbest bırakılması karşılığında rehin alınan İsrailli sivilleri serbest bırakmaya hazır olduklarını Tahran'a ilettiğini açıkladı. Filistin'deki sorunun yaklaşık 80 yıldır devam ettiğini ve mevcut durumun boyutlarının Filistin direnişçilerle çatışma boyutuna indirgenmesinin büyük bir yalan olduğunu söyleyen Emir Abdullahyan şöyle devam etti. Uluslararası hukuk ilkeleri ve Birleşmiş Milletler'in yüzlerce kararına göre Filistin topraklarının tamamı işgal altındaki topraklardır. Buna göre de Siyonist rejim Filistin topraklarında saldırgan ve işgalci kabul edilmektedir. Sorunun çözümü için Filistinlilerin kendi kaderini tayin haklarının hayata geçirilmesi ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması gerektiğini ifade eden Emir Abdullahyan, Filistin'de Hristiyan, Yahudi ve Müslümanların katılacağı bir referandumla Filistinlilerin kendi kaderini tayin edebileceğini vurguladı.
Tahran Radyosu.
Camicem gazetesi İslam İnkılabı rehberinden naklen Batılı liderlerin Siyonist rejimin dağılmasını engellemek için işgal topraklarına gittiklerini ve Amerika'nın kesinlikle Siyonist rejimin suç ortağı olduğunu belirttiğini, Biden'in Gazze'nin çıkmazına düştüğü ve Siyonistlerin 5 ağır intikam ile karşı karşıya olduklarını duyururken, Cumhur-i İslami gazetesi ise İsrail, Hamas'ı kötüleyerek yaptığı soykırımı meşrulaştırmaya çalışıyor başlıklı haberinde kısaca şunları okuyoruz.
Filistin'de faaliyet gösteren sol görüşlü Filistin Demokrat Halk Kurtuluş Cephesi siyasi bürosu üyesi Ebu Zarife, terörist İsrail'in Hamas'ı IŞİD gibi yaftalamasındaki amacının kan dökerek yaptığı soykırımı meşrulaştırmak olduğunu söyledi ve hedef alınan Hamas değil bütün Filistin halkıdır dedi. Hamas'ı IŞİD'e benzetme girişimine ilişkin Ebu Zarife, İsrail Hamas'ı IŞİD'e benzeterek katliamlarını meşrulaştırmaya çalışıyor. İşgalci İsrail'in Gazze'deki Filistinlilerin kanını dökmesini ve soykırım yapmasını meşrulaştırmak için IŞİD yaftalaması kullanılmamalı ifadelerini kullandı. Ebu Zarife, İsrail'in saldırılarının yalnızca Hamas'a yönelik olmadığını vurgulayarak, şu ana kadar çok şehit verdik, çok kişi yaralandı, nüfustan kaydı silinen aileler var. İşgalci İsrail saldırganlığını ve katliamlarıyla Hamas, El Fetih veya İslami Cihad ayrımı yapmıyor, hedef alınan Hamas değil Filistin halkıdır şeklinde konuştu.
Horasan gazetesi Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'ı kurtuluş grubu tanımlamasının Gazze gelişmelerinde şok etkisi yaptığını, Cumhurbaşkanı reisinin Filistinli kadın ve çocukların Siyonistler tarafından katliam edilmesinde Batı'nın Siyonistleri teşvik ettiğini belirtmesi, İran'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Amerikalıların suçlamalarını kesin şekilde reddettiğini ilk sayfadan aktarırken, Kudüs gazetesi ise Türkiye Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan naklen Müslüman ülkelerin Siyonist bloğa karşı birleşmesi gerektiğini belirttiği haberinde şunları okuyoruz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, Ürdün Temsilciler Meclis Başkanı Ahmet Al-Safadi ile telefonda görüştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Numan Kurtulmuş ile Ahmet Al-Safadi arasındaki görüşmede Siyonist rejim, İsrail-Filistin çatışması ile bölgesel meseleler ele alındı. Gazze'de yaşananlar dolayısıyla büyük üzüntü ve infial içerisinde olduklarını belirten Kurtulmuş, başta Batı dünyası olmak üzere insanlık aleminin gelişmeleri sadece seyrettiğini ifade etti. Kurtulmuş, Filistin'deki gelişmeler karşısında İslam ülkelerinin hem sesini en yüksek şekilde çıkarması hem de çatışmayı önlemek için garantörlük teklifi gibi konuları gündeme getirmesi gerektiğini söyledi. Gazze'de ateşkesin derhal sağlanması, tıbbi malzemelerin ve insani yardımların bölgeye süratle ulaştırılması gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan Filistin devleti kurulmadan, yasa dışı Siyonist Yahudi yerleşimciler işgal ettikleri yerlerden çıkarılmadan ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere Müslümanların kutsallarına yapılan saldırılar önlenmeden bölgede huzurun ve barışın gelmeyeceğini vurguladı. Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmet El-Safadi ise İsrail-Filistin çatışmasında Arap ve Müslüman ülkelerin net bir tavır takınmaları ve Gazze'ye yardımların ulaştırılması için koridorların açılması gerektiğini belirtti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsure Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsure Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsure kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda, internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerinin ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Velayet Güneşinden.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin halk kesimleri ve yetkilileriyle son görüşmesini ele aldığımız özel sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran'ın farklı illerinde düzenlenen Şehitler Kongresi yetkililerinin İslam İnkılabı rehberiyle görüşmesini ve İslam İnkılabı rehberinin açıklamalarını ele alacağız.
Geçen hafta 24 Ekim Salı günü İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde İran'ın batısında yer alan Lorestan ili Şehitler Kongresi yetkilileri ve bu ilden şehit aileleri İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ile görüştü. İslam İnkılabı lideri bu görüşmede iç ve dış meseleleriyle ilgili konuşma yaptı. Sözlerinin başında Lorestan halkının savaş meydanındaki cesaretini öven İslam İnkılabı lideri, bu bölge halkının vasıfları sırasında vefakarlık, sadakat ve açık görüşlü olmayı da sıraladı. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu bölgenin gençlerine de tarihlerini bilmelerini ve milletin tarihi hafızasını canlandırmalarını tavsiye ederek şöyle buyurdu. Bu anmaların amacı bir akış yaratmaktır. Bu noktanın çok iyi düşünülmesi gerekiyor. Fikri ve pratik bir düzenleme yapılarak geçmiş neslin değerli mirası ve geçmişin özverili gençliği günümüz gençliğine aktarılmalıdır. Ülke zirveye doğru gidiyor. Çok işi var, çok çabası var, çok riski de önünde görüyor. Bu yolu güç ve irade ile takip etmek gerekiyor. Eğer bunun olmasını istiyorsak buranın ve ülkenin diğer bölgelerinin tarihi geçmişinden faydalanmalıyız. Herkes geçmişin değerli mirasını kullanmalı ve gelecek nesillere aktarmalıdır.
İslam İnkılabı rehberi Filistin ve Gazze konusunu da ele alarak bu konuyu İslam dünyasının meseleleri arasında geleceği şekillendirecek olaylardan biri olarak değerlendirdi. İslam İnkılabı rehberine göre Gazze meselesi bir yanda zulüm meselesi, diğer yanda otorite meselesidir. Bu bağlamda İslam İnkılabı rehberi şöyle buyurdu. Evet, Gazze halkı gerçekten mazlumdur. Bu azgın ve kana susamış düşman, gaspçı rejim, suçta sınır tanımıyor. Yani bir bombalamada 1000 kişiyi şehit ediyor. Bu böyledir, sınır tanımıyor. İnsanların mağduriyeti ve masumiyeti de bu şekilde ortaya çıkıyor.
İslam devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Gazze halkının Siyonist rejimin sürekli cinayetlerine karşı sabır ve otorite ile birlikte olan mazlumiyetine işaretle, Amerika ile İngiltere, Fransa ve Almanya gibi diğer şirret ve zalim ülke liderlerinin peş peşe işgal edilen Filistin topraklarına ziyaretlerinin gaspçı rejimin yok olmasına engelleme çabaları olduğunu belirtti. Ayetullah Hamenei ayrıca Amerika'nın kesinlikle Siyonist rejimin suç ortağı olduğuna işaretle, Amerikalıların eli dirseğe kadar Gazze'li kadın, çocuk ve diğer şehitlerin kanına bulaşmıştır. Ve aslında Amerikalılar bu cinayetleri yönetiyorlar dedi.
İslam İnkılabı rehberinin beyanatı günümüzde Filistin'de yaşanmakta olan gelişmelerin gerçeğini yansıtıyor. Ve Amerika'nın başına çektiği batılı ülkelerin Siyonist işgal rejiminin cinayetlerini destekleme ve bu rejimin çöküşünü engellemeye çalışmadaki rolünü ortaya koyuyor. Şimdi Siyonist rejim Aksa Tufanı operasyonu sırasında Filistin direnişinden aldığı utanç verici askeri güvenlik ve istihbarat yenilgiye tepki olarak modern füzeler ve bombalarla Gazze şeridinin yerleşim ve hayati altyapılarına vahşice saldırıyor. Bu saldırılar sonucu şimdiye dek yarısı çocuk olmak üzere en az 7 bin Filistinli şehit olurken 20 binden fazla Filistinli de yaralandı.
Fakat unutmamak gerekir ki Gazze'de Siyonistlerce yürütülen soykırım, Amerika ve Avrupalı ülkelerin desteği, uluslararası kurumların pasifliği olmadan bu şekilde yoğun olamazdı. Amerikalı yetkililer
ve bu cümleden başkanı, dışişleri bakanı ve savunma bakanının Tel Aviv'e ziyaretleri ve Siyonist rejimin savaş konseyine katılmaları son 75 yılda eşsiz bir gelişme olarak Amerika'nın Gazze Savaşı'ndaki bariz ortaklığını gösteriyor. İbrani basından Yediot Ahronot gazetesi yayımladığı bir makalede, Washington'un bölgedeki çıkarlar uyarınca Tel Aviv yerine Gazze'de var olan savaşın komutasını üstlendiğini yazdı. Hiç şüphesiz Amerika, bu rejimin kurulmasından bu yana Siyonist rejimin en büyük siyasi ve silah destekçisidir. Bu rejime silah sağlanmasında en önemli rolü bu ülkenin ürettiği mühimmat oynamaktadır. Son günlerde Amerika, Akdeniz'de Gerald Ford ve USS Eisenhower adlı iki uçak gemisini konuşlandırarak bu gemilerin uydu, casusluk ve dinleme ekipmanları da dahil olmak üzere tüm tesislerini Siyonist rejimin savaş odasının hizmetine sunmuştur.
Tahran Radyosu.
Bu arada Avrupa ülkeleri ve Amerika, Siyonist rejimin Gazze şeridindeki sivil halka yönelik askeri saldırıları durdurmasını önlemek için uluslararası forumlardan nüfuzlarını kullanıyor. Aynı zamanda Avrupa ve Amerika ülkeleri, Siyonist rejimin Gazze şeridindeki sivil halka yönelik askeri saldırılarını durdurmasını önlemek için uluslararası forumlardan nüfuzlarını kullanıyor. Bu bağlamda Amerika, İngiltere ve Fransa ile birlikte Rusya'nın Siyonist rejimi Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmaya zorlama yönünde önerdiği karara karşı çıktı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu rejimi Gazze'deki suçlarını durdurmaya zorlamasını engelledi. Aynı zamanda Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı da göz önüne alındığında bu durum Amerikan hükümetinin uluslararası sorumluluğunu da beraberinde getiriyor. Uluslararası Hukuk Komisyonu 2001 yılında onayladığı nihai taslağında üçüncü devletin uluslararası bir suç eyleminin işlenmesinde hükümet veya sivil toplum kuruluşları tarafından yardım ve yataklık etme veya bir şekilde rol oynama sorumluluğuna tartışılması 8, 16, 17 ve 18. maddelerde yer almaktadır.
Hiç şüphesiz Siyonist rejimin Filistin direniş güçleri karşısında aldığı ağır yenilginin ardından bu rejimin sarsıldığı ve caydırıcılık gücünün zayıflığı giderek daha fazla ortaya çıkmasıyla Amerika ve Avrupa ülkeleri askeri, siyasi ve medya desteğini yoğunlaştırarak bu gaspçı rejimin ayakta kalmasını sağlamaya çalışıyor. İslam İnkılabı rehberi bu bağlamda şöyle buyurdu. Dünya şirret güçleri Siyonist rejimin Filistinli savaşçıların güçlü ve belirleyici darbesiyle çabalama ve yok olma durumundadır. Bu nedenle bu geziler ve dayanışma ifadeleriyle bomba ve diğer silahlar gibi suç araçlarını sağlayarak yaralanan ve yıkılan rejimi zorla ayakta tutmaya çalışıyorlar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei konuşmasında Gazze cinayetinin Amerika ve İsrail'in işlediği ortak bir cinayet olduğuna da vurgu yaptı. İslam İnkılabı rehberi ayrıca şöyle bir vurguda da bulundu. Yaralanmış ve yıpranmış işgalci rejim, Filistin savaşçılarının indirdiği darbenin öcünü Gazze halkından almak istiyor. Ancak alemin eşkıyalarının ve Amerika'nın destekleri ve cinayetlerdeki ortaklıklarına rağmen bu kadar büyük zulüm ve cinayet sonsuz kalacaktır. Bu mesele ve gelecekteki meselelerde Filistin milleti zafer elde edecektir.
İslam İnkılabı lideri Gazze'deki son olayları geleceğin şekillenmesinde etkili faktör belirleyerek Gazze'nin mağduriyet ve mazlumiyet ile harmanlanmış güçlü duruşuna da vurgu yapıp şöyle buyurdu. Vahşi ve kana susamış düşman çocuk, kadın, erkek, yaşlı, genç ayırmaksızın cinayet ve katliam yapıyor, Gazze halkı ise gerçek anlamıyla mazlumdur.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberinin son toplu görüşmesiyle ilgili hazırlamış olduğumuz sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsuday.ir'i takip edebileceğinizi, görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.arab.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu programımızda son bir hafta içerisinde İran'da yaşanan son gelişmeleri ele alıyoruz.
Her hafta olduğu gibi bugünkü sohbetimize de önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
İslam İnkılabı liderinin Şehitler Kongresi yetkilileriyle görüşmesi,
İran Cumhurbaşkanı yoğun telefon diplomasisi trafiği,
İran Dışişleri Bakanı'nın diplomatik görüşmeleri,
Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nda İran temsilcisinin konuşması
ve 3+3 formatının ikinci oturumunun Tahran'da düzenlenmesi
önemli gelişmelerin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Gazze halkının Siyonist rejimin sürekli cinayetlerine karşı sabır ve otorite ile birlikte olan mazlumiyetine işaretle Amerika ile İngiltere, Fransa ve Almanya gibi diğer şirret ve zalim ülke liderlerinin peş peşe işgal edilen Filistin topraklarına ziyaretlerinin gaspçı rejimin yok olmasını engelleme çabaları olduğunu belirtti. İslam İnkılabı rehberi geçen hafta çarşamba günü Lorestan ilinin 6555 şehidini anma kongresi yetkilileri ve koordinatörlerini kabulü sırasında Amerika'nın kesinlikle Siyonist rejimin suç ortağı olduğuna işaretle Amerikalıların eli dirseğe kadar Gazze'li kadın, çocuk ve diğer şehitlerin kanına bulaşmıştır. Ve aslında Amerikalılar bu cinayetleri yönetiyorlar dedi.
İslam İnkılabı rehberinin beyanatı günümüzde Filistin'de yaşanmakta olan gelişmelerin gerçeğini yansıtıyor. Ve Amerika'nın başını çektiği batılı ülkelerin Siyonist işgal rejiminin cinayetlerini destekleme ve bu rejimin çöküşünü engellemeye çalışmadaki rolünü ortaya koyuyor. Şimdi Siyonist rejim Aksa Tufanı operasyonu sırasında Filistin direnişinden aldığı utanç verici askeri, güvenlik ve istihbarat yenilgiye tepki olarak modern füzeler ve bombalarla Gazze şeridinin yerleşim ve hayati altyapılarına vahşice saldırıyor. Bu saldırılar sonucu şimdiye dek yarısı çocuk olmak üzere en az 7 bin Filistinli şehit olurken 20 binden fazla Filistinli de yaralandı.
Fakat unutmamak gerekir ki Gazze'de Siyonistlerce yürütülen soykırım, Amerika ve Avrupa ülkelerinin desteği ve uluslararası kurumların pasifliği olmadan bu şekilde yoğun olamazdı. Amerikalı yetkililer ve bu cümleden Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı'nın Tel Aviv'e ziyaretleri ve Siyonist rejimin savaş konseyine katılmaları son 75 yılda eşsiz bir gelişme olarak Amerika'nın Gazze Savaşı'ndaki bariz ortaklığını gösteriyor. İbrani basından Yediyot Ahronot gazetesi yayımladığı bir makalede Washington'un bölgedeki çıkarları uyarınca Tel Aviv yerine Gazze'de var olan savaşın komutasını üstlendiğini yazdı. Hiç şüphesiz Amerika bu rejimin kurulmasından bu yana Siyonist rejimin en büyük siyasi ve silah destekçisidir ve bu rejime silah sağlanmasında en önemli rolü bu ülkenin ürettiği mühimmat oynamaktadır. Son günlerde Amerika, Akdeniz'de Gerald Ford ve USS Eisenhower adlı iki uçak gemisini konuşlandırarak bu gemilerin uydu, casusluk ve dinleme ekipmanları da dahil olmak üzere tüm tesislerini Siyonist rejimin savaş odasının hizmetine sunmuştur.
Bu arada Avrupa ülkeleri ve Amerika, Siyonist rejimin Gazze şeridindeki sivil halka yönelik askeri saldırılarını durdurmasını önlemek için uluslararası forumlarda nüfuzlarını kullanıyor. Aynı zamanda Avrupa ve Amerika ülkeleri, Siyonist rejimin Gazze şeridindeki sivil halka yönelik askeri saldırılarının durdurmasını önlemek için uluslararası forumlarda nüfuzlarını kullanıyor. Bu bağlamda Amerika, İngiltere ve Fransa ile birlikte Rusya'nın Siyonist rejimi Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmaya zorlama yönünde önerdiği karara karşı çıktı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu rejimi Gazze'deki suçlarını durdurmaya zorlamasını engelledi. Aynı zamanda Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı göz önüne alındığında bu durum Amerikan hükümetinin uluslararası sorumluluğunu da beraberinde getiriyor. Uluslararası Hukuk Komisyonu'nun 2001 yılında onayladığı nihai taslağında üçüncü devletin uluslararası bir suç eyleminin işlenmesinde hükümet veya sivil toplum kuruluşları tarafından yardım ve yataklık etme veya bir şekilde rol oynama sorumluluğunun tartışılması 8, 16, 17 ve 18. maddelerde yer almaktadır.
Hiç şüphesiz Siyonist rejimin Filistin direniş güçleri karşısında aldığı ağır yenilginin ardından bu rejimin sarsıldığı ve caydırıcılık gücünün zayıflığı giderek daha fazla ortaya çıkmasıyla Amerika ve Avrupa ülkeleri askeri, siyasi ve medya desteğini yoğunlaştırarak bu gaspçı rejimin ayakta kalmasını sağlamaya çalışıyor. İslam İnkılabı rehberi bu bağlamda şöyle buyurdu. Dünya şiddet güçleri Siyonist rejimin Filistinli savaşçıların güçlü ve belirleyici darbesiyle çabalama ve yok olma durumundadır. Bu nedenle bu geziler ve dayanışma ifadeleriyle bomba ve diğer silahlar gibi suç araçlarını sağlayarak yaralanan ve yıkılan rejimi zorla ayakta tutmaya çalışıyorlar.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i yoğun bir diplomasi trafiği çerçevesinde Katar Emiri, Umman Kralı, Suudi Veliahtı, Rusya, Suriye, Türkiye, Fransa, Brezilya Cumhurbaşkanları ve Irak Başbakanı, Hamas ve İslami Cihat Hareketi Genel Sekreterleri ile görüştü. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Reis'i İran İslam Cumhuriyeti'nin Gazze halkına yardım için halk yardımlarını göndermeye ve Siyonist rejimin cinayetlerini durdurmak için diplomatik kapasitelerini kullanmaya hazır olduğuna işaretle Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik barbarca saldırılarını durdurmak için saniyelerin etkin ve hayati rolü olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinde gaspçı Siyonist rejimin mazlum Gazze halkına karşı korkunç cinayetlerini kınayarak bu rejimin Gazze'de masum çocuklar ve kadınlara yönelik barbarca saldırılarının son bulması için çaba gösterilmesini istedi. Cumhurbaşkanı İslam dünyasından mazlum Filistin halkı ve Müslüman milletlerin bu gaspçı rejimin cinayetlerini durdurmak için tüm imkanlarını kullanmasını beklediğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Gazze'de ve Gazze halkına karşı işlenenlerin soykırım ve insanlık suçu olduğunu belirterek, İslam dünyasının bu saldırıların son bulması, Gazze ablukasının kaldırılması ve bölge sakinlerinin ihtiyaç malzemeleri erişmesi için rol ifa etmesi gerektiğini kaydetti. Reisi Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için geçitlerin açılmasının büyük önem arz ettiğine temasla İran İslam Cumhuriyeti'nin Türkiye ve diğer ülkelerle bu bağlamda işbirliğine hazır olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Reisi, bölge, komşu ve İslam ülkelerinin yakın işbirliği ve İslam İşbirliği Örgütü gibi bölgesel işbirliği örgütler ve ittifakların potansiyelinin Siyonistlerin cinayetlerini sonlandırmak için kullanılması gerektiğini belirterek bu bağlamda Türkiye'nin rolünün öneminin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Reisi sözlerinin devamında, bugün Gazze'deki masum insanlara yapılanlar karşısında icraatlerinden dolayı Yüce Allah dergahı ve insanlık vicdanı ve tarih takdiri karşısında hesap vermeleri gerektiğini de belirtti. Görüşmede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2700 kişiden fazla insanın ölümü ve 9500'den fazla insanın yaralanmasına yol açan Gazze'de yaşananlar, yerleşim alanları ve sivillerin amansızca bombalanmasından dolayı üzüntü ve endişe duyduğuna işaretle Siyonist rejimin girişimlerini kınadı. Erdoğan, bugün Gazze'de yaşananların tüm Müslümanları rencide ettiğini işaretle Gazze halkına yardım için çaba gösterdiklerini, bu çabalarına devam edeceklerini belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı ayrıca Amerikan savaş gemilerinin bölgede varlığı, Halep ve Şam havalimanlarının bombalanması girişimlerinin çatışmaların diğer bölgelere yayılmasına yol açtığına temasta bu girişimleri kınayarak Gazze'de ateşkes sağlanması, saldırıların durdurulması, ablukanın kaldırılmasının bölgede bu kritik dönemde durumu kontrol için 3 önemli ve temel öncelik olduğunu kaydetti.
Tahran Radyosu.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan son bir hafta içerisinde Afrika'dan 2 Dışişleri Bakanı ve Kafkasya bölgesinden de 4 mevkidaşını ağırladı. Bu bağlamda İran Dışişleri Bakanı'nın Siyonist rejimin mazlum Gazze halkına karşı işlediği savaş suçlarının durdurulması gereği konusunda İslam ülkeleri yetkilileriyle yaptığı diplomatik istişarelerin ardından Emir Abdullayan Mısır Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Samih Şükrü ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Mısır'ın Siyonist rejimin cinayetleri ve Gazze'deki mevcut krizle ilgili uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yaptığını hatırlatan Hüseyin Emir Abdullahyan, bu ülkelerin çatışmayı durdurma ve Gazze halkına insani yardım gönderme çabalarını takdir etti. Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti Kızılay'ının Mısır üzerinden Gazze halkına insani yardım göndermeye hazır olduğunu bir kez daha duyurdu. Dışişleri Bakanı ayrıca şunları kaydetti. Sahte ve işgalci rejimin nihai hedefi Gazze ve Batı Şeria sakinlerini, Mısır'ın Sina bölgesini ve Ürdün'ün bazı bölgelerini zorla göç ettirmektir. Aslında Tel Aviv, Filistinlerin tarihi topraklarının dışında bir Filistin devleti kurmaya çalışıyor. Ancak direniş, Siyonistlerin sıkıntılı hayallerinin gerçekleşmesinin önündeki en büyük engel haline geldi. Mısır Dışişleri Bakanı son olarak Kahire'de yapılan toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunurken, İran'ın insani yardımını memnuniyetle karşılayarak Filistin meselesiyle ilgili olarak İran ve Mısır dahil olmak üzere İslam ve Arap ülkeleri arasında istişare ve koordinasyonun devam etmesi gerektiğini vurguladı. Şükrü bu görüşmede biz savaşın kapsamının genişletilmesine karşıyız ve Filistin halkının kendi topraklarında kalması gerektiğine inanıyoruz diye kaydetti.
İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Muhbir, Tacikistan Başbakanı Kahir Resulzade ile bir araya geldi. İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Muhbir, Şanghay İşbirliği Örgütü Başkanları Konseyi 22. toplantısı sırasında Tacikistan Başbakanı Kahir Resulzade ile bir araya geldi. Gazze'deki son gelişmelere değinen Muhbir, Gazze'deki Müslüman halkın katliamı ve Siyonist rejimin Gazze halkına su, yiyecek ve ilaç yardımını engellemesi tarihte eşi benzeri olmayan bir suçtur dedi.
Muhbir sözlerinin devamında Müslüman ülkeler bu suçların durdurması için yardım etmeli ve Gazze halkına insani yardım ulaştırılmalıdır ifadesini kullandı. Muhbir, iki ülke arasındaki ilişkiler hakkında da İran ve Tacikistan ortak dini ve kültüre sahip, iki ülke arasında yapılan anlaşmaların uygulamaya girmesi gerekiyor. Ekonomik ilişkilerin de artırılması gerekiyor açıklamasını yaptı. Tacikistan Başbakanı ise Tacikistan'ın Gazze meselesi konusunda İran ile aynı görüşte olduğunu belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Tahran'da 3+3 formatındaki Dışişleri Bakanları toplantısında Güney Kafkasya'daki savaş sona ermiş. Artık Kafkasya'da barış, işbirliği ve ilerleme zamanı gelmiştir açıklamasında bulundu. Abdullayan Tahran'da Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının katılımıyla başlayan ilk 3+3 Dışişleri Bakanları toplantısının açılış töreninde toplantıya katılan Dışişleri Bakanlarına selamlarken şunları söyledi. Öncelikle bugünlerde bombalamalar ve ağır insan hakları ihlalleri altında Siyonist rejimin soykırımı olarak bilinen Şom olguyla karşı karşıya kalan tüm Filistinli kadın ve çocuk şehitlerin ruhlarına saygılarımızı sunuyoruz. Emir Abdullayan şunları kaydetti. Bölgenin kapasitelerinin bölgesel sorunların çözümünde kullanılması ve bu amaca yönelik barış ve işbirliğin tesisi için kolektif çaba gösterilmesi ve ekonomik kalkınma ve bölge halkının refahının artırılması amacıyla düzenlenen bu toplantının başlığı Güney Kafkasya'da barış, işbirliği ve ilerlemedir.
Emir Abdullahyan sözlerine şunları ekledi. Filistinli kadınların, çocukların ve sivillerin öldürüldüğü korkunç sahneleri görmek her insanı etkiliyor. Bu kritik ve belirleyici dönemde uluslararası toplumun sahte İsrail rejimine, başta kadın ve çocuklar olmak üzere sivillere yönelik savaş cinayetlerinin derhal durdurulması, ablukanın kaldırılması ve Filistinlilere insani yardım gönderilmesi ve Gazze'de yaşayanların zorunlu göçüne ciddi şekilde karşı çıkılması yönünde birleşik ve güçlü bir mesaj gönderilmesi gerekiyor. Emir Abdullahyan bu görüşmelerin devamında dost ülke Gürcistan'ın yapıcı ve etkili varlığına tanık olmayı umduğunu da sözlerine ekledi.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.ir'ı takip edebileceğiniz gibi görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, adalet, rahmet ve hidayet eksikliğinin insanlığın sorunlarının temeli olduğuna işaretle, bu sorundan kurtulma yolunun İslam'ın büyük peygamberi Nebi-i Ekrem'in davetine karşılık vermek olduğunu söylüyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hameneyi'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. İnsan felah peşindedir, kurtuluş peşindedir. İnsanlığın sorunu baştan bugüne kadar adaletin olmayışıdır, rahmetin olmayışıdır, hidayetin olmayışıdır. İnsanın çeşitli sapkınlıkları onlar için yaşamı zorlaştırmıştır. Günümüzde de beşeriyet aynı ışık kaynağına muhtaçtır. Bugün de beşeriyet Nebi-i Ekrem'in daveti ki hak davetidir, sadakat davetidir, rahmet davetidir, karşılık vermeye muhtaçtır. Eğer insan İslam'ın mükerrem peygamberinin davetine karşılık verirse, insanın sorunları bertaraf olacaktır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة